Ezoter Atlası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Yusuf Ulan.
Ben Damla Selin Tomru.
Bugünkü konumuz Osmanlı'da Ramazan. Evet abla, senin Ramazanlar nasıl geçiyordu vaktinde?
Vaktinde derken evladım artık geçmiyor mu? Başka bir boyuta mı geçtim ben?
Ya. Sürekli diyoruz ya, nerede o eski Ramazanlar mesela? İnsanda sürekli bir eskiye özlem, eskiye hükümme gibi şeyler oluyor. Sende var mı böyle bir şey?
Olmaz mı ya? En çok pideleri özlüyorum.
Pide kuyruğunu mu?
Evet.
Osmanlı durum nasıldı abla, biliyor musun?
Bilmiyorum. Osmanlı'da pide var mıymış? Pide kuyruğu var mıymış Yusuf?
Pide kuyruğundan ziyade Osmanlı'da mesela bizdeki gibi şu an hemen belirleyeyim Ramazan bu ay değil de Şaban ayından sonraki gece bu adamlar bakıyorlar gökyüzüne. Hilal gördükleri zaman diyorlar ki evet Ramazan geldi. Gidiyorlar bunu padişaha haber veriyorlar. Hatta bu haberi veren kişileri ödüllendiriyorlar abla. Bir kese altınla. Ondan sonra kandiller yanıyor ve ertesi gün Ramazan ilan ediliyor.
Ya durup dururken yani. Sen ne zaman Ramazan'a uyanacağını bilmiyorsun. Sabah bir uyanıyorsun, Ramazan mı olmuş?
Durup dururken değil aslında. Sonuçta hicri takvim, ay takvimi, kamerayı takvim diye geçiyor. Bu ay takviminde ayın şekillerine göre hilal geldiği an başlıyor, bir daha hilal gözüktüğü an bitiyor. Bu hilalin peki spiritüel anlamda manası ne olabilir abla? Diğer dinlerde veya diğer bildiğin uygarlıklarda ayın bu şekilde kullanımı var mı?
Olmaz mı?
Olur mu? Olur mu?
Aslında bakıldığında spiritüalizmde tabii ki bütün gezegenler çok önemli. Hepsinin ayrı anlamları var. Ama bence ay burada bir tık önde. Ne açıdan önde diyecek olursan da şu açıdan aslında. Bizim çok kolay bir şekilde takip edebileceğimiz ilk gökyüzündeki varlık diyeceğim. Çünkü kendisi uydu olduğu için gezegen diyemiyoruz, yıldız diyemiyoruz. Ay olduğu için o dönemdeki insanlar da tabii ki onu çok daha rahat takibe almışlar. Ay bize çok yakın olduğu için de onun etkilerini çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. İşte nerede görüyoruz? Gelgitlerde görüyoruz mesela.
Met cesetlerde.
Aynen. Ya da işte dolunaylarda köpeklerin, kurtların ulumasıyla görüyoruz gibi gibi. Bu açıdan bakıldığında da ay otomatikman bir tık öne geçmiş oluyor diğer gökyüzü cisimlerine göre. Peki ne açıdan biz kullanıyoruz ayı? Spiritüalizm anlamında ya da ezoterizm anlamında ritüeller açısından kullanıyoruz. Yeni ay tahmin edeceğin üzere başlangıçları sembolize ediyor. Dolunay da bitişleri sembolize ediyor. Tamamlanmayı, bir dönemin kapanmasını ya da eksik olan şeylerin tamamlanmasını sembolize ediyor. Bu açıdan bakıldığında da hilal de yine bir anlam taşıyor. Ne anlamı taşıyor? Şöyle ki bir ilk dördündeki hilal var biliyorsun. Bir de son dördünde dolunaya yakın olan hilal var. Yeni aya yakın olan hilal bize şunu sunuyor. Sen bir şeye başlamak istiyorsun. Peki, okey. Bunun niyetini yeni ayda ortaya çıkardın. Şimdi de yapman gereken şey bununla alakalı planlamalar yapman, niyetlerde bulunman. Son dolunaya yakın olan hilale bakacak olursak da o da şu, sen bir şeyleri tamamlamak istiyorsun, kapatmak istiyorsun, etrafına bir bak, eksik olan, yarım kalan ne var bunları fark et ve bunlar için adım at. Biz hileli bu şekilde kullanıyoruz.
Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler ablacığım.
Rica ederim.
Ramazan'da ilginç geleneklerimiz de var. Yani ilginç değil aslında bizim için çok önemli şeyler. Diş kirası denen bir geleneğimiz var. Ne şekilde oluyor bu? Sen evine birini davet ediyorsun, geliyor yemek yiyor. Ondan sonra o kişiye sen para veriyorsun. Bunun nedeni de şu, sen geldin, benim evimi ziyaret ettin, benim bereketimi arttırdın, dişlerini yordun yemek yerken. O yüzden bu da benim sana ikramım diyorlar. İnsanı yücelten bir duygu bu. Hem davet ediyorsun, misafir ediyorsun, buyur ediyorsun, hem de üstüne para veriyorsun, ona lütufta bulunuyorsun. Bu duygu değişimi çok hoşuma gidiyor benim açıkçası. Keşke şu anda yapılsa. Nerede o eski Ramazan'ı aslında bu geleneği okuduğumda söylemiş bulundum. Ayrıca biliyorsun ki oruç tutuyoruz. Orucun çok farklı faydaları var. Oruçla bedenimizi tazeliyoruz. Nefsimize hakim oluyoruz. Nefis ne demek? Disiplin mi demek? İnsanın kendinde içindeki canavarı susturması mı demek? Tam olarak ne anlama geliyor bu nefis abla? Oruç tutma ritüeli ne anlama geliyor?
Nefis aslında bir anlamda bizim olgunlaşmamış olan parçamız. Şöyle düşün, 3-4 yaşlarındaki bir çocuğu göz önüne alırsan eğer, duygularını hep en yüksekte yaşar. Kendini yere atar, bir şey için inat eder. Ya da işte çok acı sözleri aslında biz çocuklardan çok net duyabiliriz. Hani
evet.
Susma ya da işte filtreleme gibi bir durumları olmadığı için. Aynı şekilde sevgiyi de çok yüksekte yaşar. Bizlerin de içinde aslında her şeyi yüksekte yaşamaya çalışan bir parçamız var. Hep daha fazlasını iste gibi yani bir anlamda. İşte bu parça bizim nefsimiz.
Amerikalı mı abla bu acaba yani?
Vallahi bilmiyorum. Hep bu Amerikalılar zaten.
Emperyalizm, kapitalizm hep daha fazlasını iste. Şu anki durum da bundan ibaret sanırım.
E tabii, çünkü sen daha fazlasına odaklandığında elindekini fark etmemiş oluyorsun. Elindekini fark etmediğin için de elindeki başkaları tarafından çok daha kolay bir şekilde çalınabiliyor aslında. Dolayısıyla da bizim işte tüm dinlerde ya da işte daha spiritüel bakış açılarında anlatmaya çalışılan şey, sen önce anda kal, anda sana sunulmuş olanları gör, bunlar için şükret. Zaten sen bunlara şükretmeye başladığında frekansın yükseleceğinden hayallerin daha çabuk gerçekleşecek. Ama burada şöyle bir önemli şey var Yusuf. Bizler nedense artık günümüzde hayalleri şöyle düşünüyoruz. Bir Ferrari'm olsa, Miami'de bir evim olsa, çok güzel bir işte eşim olsa, ne bileyim işte şu markada bir çantam olsa. Dolayısıyla bunlar aslında gerçekten hayaller mi? Bir de bunu sorgulamak gerekiyor. Ruh gerçekten bunları mı hayal ediyor? Bu kadar kısıtlı mı bizim ruhumuz acaba?
Ben şey okumuştum, ruhun aslında imkansıza aşık olması lazım. Hani imkanla elde edilebilen şeyler ruhu beslemiyor bir yerde. Nasıl diyeyim, ilahi aşk. Bu Ramazan'da nasıl biz bir dine inanıyoruz ve onun emri altında oruç tutuyoruz ve bu bizi besliyor aslında. Hani ruhumuz sonsuza aşık oluyor. Ve bu şekilde o yol bizi keyiflendiriyor. Nasıl olsa sonsuza ulaşamayacağımızı bildiğimizden aslında bir teslimiyet duygusuyla beraber bir iç dinginlik geliyor. Ama diğer türlü Ferrari'ye ulaşmak. Ferrari'ye ulaşınca insanlar o yolu seviyorlar, evet. Ferrari'ye ulaşma yolu, o mücadele insanlara güzel geliyor. Sonra 2 dakika sürüyorlar ve diyorlar ki bu muymuş? Herkes de ben bu hayal kırıklığını görebiliyorum.
İşte o yüzden ego ya da işte nefsimizi birazcık daha dengelememiz gerekiyor. Tıpkı Ramazan'daki gibi. Ramazan'da senin de muhtemelen bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Sadece Ramazan yemek yememek değil. Aslında edep anlamında da kendini birazcık daha dengeleyebilmek, dinginleştirebilmek. Yoksa adam sabah kalkıyor, niyetini ediyor. Ondan sonra arabasına biniyor. Trafikte başlıyor küfretmeye. İşe evet. Gidiyor, insanlara mobbing yapıyor. O zaman hani bu oruç mu oluyor acaba?
11 ayın sultanı demelerinin sebebi bu mu acaba? Hani insan dinginleşince, her şeye dikkat edince, insan güzelleşince aslında o ay da 11 ayın sultanı olmuş oluyor. Böyle diyebilir miyiz?
Aynen öyle. Başka ne yapıyorlarmış Osmanlı'da Ramazan'da?
Festival gibi geçiyor aslında Osmanlı Ramazan. İnsanlar geceleri iftardan sonra şen şakrakla semai kahveleri denen kahveler var. Buraya gidiyorlar, sohbet ediyorlar ve kitap okuyanlara ücretsiz çay kahve ikram ediyorlar.
Wow.
Yani çok hoşuma gitmişti benim ilk okuduğumda. Onun dışında biliyorsun ki oruç tutmaları çok sağlıklı olmayabiliyor çocuklar için. Tekne orucu tutuyorlar. Ne diyorsun mesela, sahura geliyorlar, yemek yiyorlar, öğlen oluyor, oruçlarını bozuyorlar. Ama onlar da bizle beraber bir aidiyet duygusu hissediyorlar ve bu şekilde kendilerine tatmin etmiş oluyorlar. Birliktelik sağlıyor aslında Ramazan bize. O birlikteliği tek vücut olmak aslında. Senin bir eğitimin de var abla hatta bu konuda. Bu bir eğitimiyle bunun bir bağlantısı olabilir mi?
Olabilir, çünkü aslında biz bir takım şeyleri hep kendimiz için yapmaya çalışıyoruz. Kendi yolumuzda yürümeye çalışıyoruz ama bir olmanın yolunda yürümeden aslında kişi kendi yolunda da yürüyemiyor. Çünkü bizler hepimiz bir puzzle'ın birer parçasıyız ve olmamız gereken yerde olduğumuzda o bütünlüğü zaten hissedeceğiz. Ama biz illa biraz daha sivrilmeye çalışıp, daha farklı olmaya çalışıp aslında kendimizden de uzaklaşıyoruz. Maalesef ki o işte Ramazan'ın birlik ve beraberliğini ancak Ramazan dönemindeki reklamlarda görüyoruz o sofrayı. Artık kimse o sofraları kurmuyor. Herkes hadi gel şu restoranda iftar yapalım diyor.
Nerede o eski Ramazanlar, burada ortaya çıkıyor aslında. Bizi bir eden şeylerden çok vazgeçmişiz. Ve bireysellik çok ön plana çıkmış. Bu da aslında bize çok ters. Ve bizi bir yere taşımıyor. Osmanlı Ramazan için benim diyeceklerim bu kadar abla. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Osmanlı'da Ramazan'dan sonra bir de Osmanlı'da bayramları inceleyelim bence. Çünkü onlar da çok şenlikli, renkli geçiyor. Mutfaktan çıkan o lezzetler falan efsaneymiş.
Yani doğru. Ramazan pidesini alıyorsun. Yemek yemeye gidiyorsun. Sonuçta o kadar kuyruğa değiyor yani. Ezoteri Atlası'nda bu bölümün sonuna geldik. Esen kalın, Ramazan'la kalın, oruçlarınızı tutun, kendinize iyi bakın.
Allah kabul etsin.
Amin.